Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda aslında Nizami Mülk üzerine konuşmak istiyorduk. Çünkü Nizami Mülk'ün Nizamiye medreselerinin kurucusu olduğunu, fikir babası ve isim babası olduğunu biliyoruz. Nizamiye medreselerinin bugüne nasıl tesir ettiğini konuştuk. Dünya medeniyetini nasıl etki ettiğini konuştuk. Tabi bunları konuştuktan sonra Nizami Mülk'ün şahsiyetini de biraz konuşmak lazım diye düşünüyoruz ama şimdi güncel iki mesele var. Bu programda muhtemelen bunlar üzerine biraz Okay Tiryakioğlu'yla değerlendirmelerde bulunacağız. Vakit kalırsa Nizami Mülk'ü konuşacağız ama kalmazsa muhtemelen bir sonraki programımızda Nizami Mülk'ü konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Okay, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim canım. Çok teşekkür ederim.
Şimdi güncel iki mesele olduğunu söyledim. Bir tanesiyle başlayalım. Malumunuz abi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron özellikle Osmanlı toprakları olan, bugün yani işte Osmanlı mirası olarak değerlendirilen topraklar için ilginç açıklamalar yapıyor. Ben Macron'u şöyle yorumluyorum, Macron'un kişiliğini, şahsiyetini. Kendisini biraz Napolyon Bonaparte'a benzetmeye çalışıyor. Yani böyle şahin söylemlerle işte Fransa'yı sanki o dönemdeki Fransa'ymış gibi değerlendirip işte o binlerce kilometre öteye oraya buraya ahkam kesmeye kalkıyor biraz Macron. Cezayir ile ilgili de bir açıklama yaptı abi geçen gün. İşte aslında Cezayir'i Fransızların ihya ettiğini, Cezayir'i Fransızların devlet haline getirdiğini, Osmanlıların hatta onlara zulmettiğini söyledi. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum doğrusu abi. Neler söylersiniz?
İbrahim'cim, şimdi bu adamların, yani Batılıların genel olarak şöyle bir tasavvurları var, dünya tasavvurları var İbrahim'cim. Bunlar için Batı dünyanın merkezi. Yani bu Huntington'ın West and West dediği, yani Batı ve diğerleri dediği noktadaki bilinç altında aslında bu var. Batı dünyanın merkezi. Ve diğerleri çevresi. Batı'nın çevresi. Periferisi. Şimdi bu anlayışa göre İbrahim'cim, bunların bu düşüncenin geldiği noktaya göre Batı'nın, biz bunu ilk programlarımızda da buna benzer şeyler konuşmuştuk. Bu Macron açıklamaları biraz da onunla örtüştü. Batı'nın, yani merkezin çevreyi, çevresini bilhassa en yakın çevreden başlayarak, mesela işte Türkiye gibi Batı'nın kıyısında, hemen periferinin başlangıcında olan bir ülkeyi, İbrahim'cim, kendileri gibi bir nevi ilerlemeye ve değiştirmeye mahkum bırakma gibi bir sorunları var. Yani böyle bir sorumlulukları var. Böyle düşünüyorlar. Yani bunlar, çünkü bunu ta en baştan Hegelyen bir düşünceyle getiriyorlar. Yani tarih ilkel çağlardan yakın zamana, ilerleyen zamana doğru gelişmekte olan bir seyir takip ettiği için Hegelyen düşünceye göre. Tabi 18. yüzyıldan bu şekilde başlıyor. Bunu 19. yüzyılda Marx genel bir politik, sosyolojik sahaya çekiyor. Tabi bunu gene Marx'a yakın dönemlerde Darwin'in biyolojik bir vetrede incelediğini görüyoruz ki bu üçlü sac ayağı bugünkü Batı düşüncesinin temelini oluşturmakta. Bu Hegelyen prensipteki, ana prensipteki başlangıç Batı'yı kendisi gibi civarında da ki ülkeleri de çevresinde kendi ulaştığı seviyeye ulaştırmak diye bir sorumluluk. Hatta bahsetmiştik galiba, Rudyard Kipling'in White Man's Burden, bu Beyaz Adamın Sorumluluğu diye bir meşhur bir şiir var.
Evet.
Ki bu dönemdeki biz o özellikle 19. yüzyıldaki o bilhassa gotik yazarlarda, ki mesela Edgar Allan Poe'yu ben bahsetmiş miydim bundan hatırlamıyorum ama çok severim kendisini, ama mesela ondan itibaren bütün o gotik edebiyatın büyük isimleri, Lovecraft gibi, Mekan gibi, bütün o ünlü batılı yazarların tamamında müthiş bir ırkçılık söz konusudur İbrahim. Şimdi bu Macron'un söylemek istediği de, yani bizden önce bir Cezayir ulusu mu vardı diyor. Yani Cezayir'in bir ulus olarak inşası izlenmesi gereken bir fenomendir dedi.
Sanki Osmanlılar Cezayirlileri asimile etmişler gibi.
Aynen öyle.
Evet.
Hatta bu bir nevi tabii kendisinin bunu bu biraz tabii insanların kendi hep konuşuyoruz İbrahim, otodidakt yapılarına göre sözlerini değerlendirebilmek lazım. O yüzden insanları iyi tanıyabilmek lazım. Şimdi biz bu adam Fransız Cumhurbaşkanı ama biz bu adamın kendi kültürel dünyasından gelişmiş olduğunu bilmiyoruz.
Evet.
Ama hani batıdaki tetikçiler şey yapıyorlar ya, Cumhurbaşkanımız da yan yana resimlerini koyup bu Sorbon mezunu sen kimsin falan diyorlar ya. İnsanların kültürleri okul bitirdikleri okullarla ölçülmez aslında.
Kesinlikle öyle.
İnsanların kültürleri genel olarak kendilerini nasıl yetiştirdikleri ve bunu kültürel, bilimsel ya da sosyolojik sahada nasıl ortaya koyduklarıyla ölçülür. Hmm. Şimdi burada Macron'un koyduğu, ortaya koyduğu görüş bir nevi kendi içinde bir samimiyet taşıyabilir İbrahim. Şöyle bir kırgınlık taşıyabilir. Ya biz sizin için ta Napolyon'un Mısır'ı işgalinden bu yana bu kadar sizi ilerletmek, sizi kendi seviyemize çıkarabilmek, bir nevi parantez içinde insanımsı olunmaktan kurtarıp gerçek insan, hümanist seviyedeki gerçek insana ulaştırabilmek için bu kadar özveride bulunduk. Ama siz bugün bizi hava sahamızı kullandırmıyorsunuz. İşte savaş uçaklarına kapattılar İbrahim'in hava sahalarını. Tabii aslında o bağımsızlıktan beri 1962'den beri ilk defa iki ülke arasında bu şekilde bir ilk defa böyle bir gerginlik var. Şimdi Fransa'da tabii şey yaptı. Türkiye'nin oradaki yoğunlaşan faaliyetlerin karşılığında o Cezayirlilere ilk defa bu vize işlemlerinde çok ağır, daha önce yapmadı. Bir takım yükümlülükler getirdi.
Hı hı.
Cezayir'de tabi birazdan da Türkiye'den de güç alıyor. Eski konuları gündeme getirmeye başladı. Ondan sonra da bu işte soykırım meselesi. Fransızlar işte 1,5 milyon Cezayirli'yi soykırım meselesi. Bunlar gündeme getirmeye başlayınca Macron da işte Cezayir'in bir ulus olarak inşasından bahsetmeye başladı. Bunda da Fransızların o cansiperhane özverili rolünden bahsetmeye başladı. Yani işte her zaman şunu diyoruz ya İbrahim'ciğim, durduğun yer çok önemli. Tarihe kesinlikle nasıl baktığın, nereden baktığın çok önemli. Şimdi Türkiye'yi Baas Partisi'nin idaresindeki daha Arap coğrafyası daha 1950'lerden beri bir sömürgeci olarak ilan etmiştir. Ama yani Arap çöllerinden yani ta Cezayir çöllerinden Türkiye'nin neyi sömürdüğünü söyleyememişlerdir.
Evet.
Ama genelde ki söylen temel bazı prensiplere dayandığı için, temel bazı kalınlaşmış prensiplere dayandığı için bu türlü söylemlerde bulunmak kolay. Ama altını doldurmak buna elbette ki mümkün değil. Zaten makul de değil.
Ya çünkü, şöyle aslında asimilasyon denilince akla bence Fransa'nın gelmesi lazım. Çünkü özellikle Afrika kıtasındaki sömürgelerine neler yaptığını bugün bütün dünya biliyor. Hatta kendileri de söylüyorlar ya, biz zamanında bunları yaptık diye. Mesela Belçikalılar da, yani yarı Fransız sayılırlar. Belçikalılar da bugün evet, yani bizim dedelerimiz bunları yapmış olabilir ama onların yaptıkları bizi bağlamaz, bizim sorumluluğumuz altında değil gibi açıklamalar yapıyorlar. Yani asimilasyon ve sömürgecilik denildiğinde bence dünyada akla gelmesi gereken İlk devlet Fransa olmalı. Bir de Macron'la ilgili ilginç bir şey söylediniz. Yani işte iki fotoğrafı yan yana koyup bu Sorbonne Üniversitesi mezunu siz kimle kıyaslıyorsunuz diyor. Fuzuli merhum diyordu ya abi. Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. Tahsil insanın cehlini alsa da hamurunda varsa eşeklik baki kalır diye.
Çok güzel.
Yani kalkıp da şimdi İşte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Sorbonne Üniversitesi mezunu oldu diye dünyanın en iyi insanı, en kaliteli siyasetçisi falan olmadı yani. Bunlar çok saçma.
Şimdi İbrahim'cim, bu üçüncü dünyada böyle bir şey var. Yani üniversiteyi biz çok konuştuk. Üniversite akademi farkını, medrese ile üniversite ilişkisini çok kaç program konuştuk İbrahim'cim.
Evet.
Şimdi şunu da çok vurguladık ama tekrar parantez içinde vurgulayalım. Özellikle üçüncü dünyada bu üniversite meselesinin nasıl fetişleştirildiğini ve kutsallaştırıldığını görebilmek için biraz daha Orta Asya bölgelerinde yaşadığın zaman oralarda İbrahim'cim çok net bir şekilde görüyorsun.
Hı
hı. Yani pazar, yani işte orada bizim gibi şeyler yok. Benim olduğu yaşadığım dönemde yoktu. Mesela Özbekistan'da, Kazakistan'da ya da Kırgızistan'da sen eline pazardan ya da halden aldığın işte 3 kilo domatesi sokağa, herhangi bir sokağın köşesinde durup satabiliyorsun. Sana orada hani böyle bir zabıta sistemi yok.
Evet.
Şimdi kime sorarsan İbrahim'ciğim, biz o zaman da çok şaşırmıştık ilk gittiğimiz zamanlarda. İbrahim'ciğim, yani en üst mevkideki devlet adamında bir sokağın köşesinde bir kış günü karın altında akşam vaktine kadar limon ya da domates satan bir kadın, aşağı yukarı aynı eğitim sisteminden ve aynı derecede okullardan mezun olduğunu görüyorsun İbrahim'ciğim.
Hı hı.
Sadece bir diğerinin devlet içinde biraz daha fazla tanıdığı var. İçeri doğru, yukarılara doğru biraz daha fazla tanıdığı var. O biraz daha yol alabilmiş. Aralarındaki tek fark bu İbrahim. Hı hı. Biri köy kökenli, biri şehir kökenli. Aradaki tek fark bu. Yani bunu bu şekilde olduğunu görememek ya da işte biri sadece Harvard mezunu diye, Yale mezunu diye, yani bugün yani devlet dışındaki bazı sivil kurumların da yani isim versek sorun olur mu bilmiyorum ama yani
olmaz herhalde. Yani,
Fenerbahçe'nin yönetimini işte görüyorsun İbrahim'ciğim.
Evet, evet, evet.
Yani
evet.
Bir halktan bir idareydi. Bir önceki yönetim.
Evet.
Sokaktan yetişmiş halktan bir idareydi. Fenerbahçe'nin haklarını korumada ve ligde ilerlemesinde o yönetimin nasıl daha böyle yırtıcı ve tuttuğunu koparan bir tavır izlediğini görüyorduk. Şimdiki yönetimin Harvard mezunu olması ya da Yale mezunu olması
hiçbir
ne
önemi yok.
İbrahim'ciğim?
Hiçbir önemi ya. Yok. Şöyle hatta mesela yakın tarihimize de baktığımızda işte ekonomi alanında, siyaset alanında profesörlük unvanı almış, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde hocalık yapan siyasetçilerin ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Bu mesele tamamen eğitimle alakalı, şununla bununla alakalı değil. Eğitim kuşkusuz önemli ama tek ve yeter gerekçe olamaz bir siyasetçinin iyi bir siyasetçi olması için. Dolayısıyla bunlar bir takım şeyler abi, tevatürler, bir takım uydurma laflar ve şey, hani sonuç olarak İşte bir siyasetçinin ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmek için iktidar döneminde yaptıklarına bakmak lazım. Macron'un yaptıkları da ortada. Hem Fransa için yaptıkları ortada, hem dünyanın geneli için ne yaptığı, ne vaat ettiği ortada.
İbrahim'ciğim bak, şu Macron'un döneminde iki kere Mali'ye müdahale edildi.
Evet.
İki kere ki ilk ta 1450'lerde ilk daha ta o zaman 15. asrın sonlarına doğru sömürgecilik faaliyetlerini Batı şeyde Fransızlar Afrika'nın batısında o bölgelerden başlattılar. Gine ve Mali o bölgelerden başlattılar.
Hı hı.
Halen ellerini tutuyorlar. Merkez bankalarının ellerinde tutuyorlar. Paralarını basıyorlar. Yani korkunç 500 milyar dolar civarında bir gelirleri var.
Tabii.
Yani bunları ellerinden kaçırmak gibi tabii anlaşılabilir bir kaygıyla da davranıyor Fransa.
Hı hı.
Bölgedeki nüfusunu bir başka ülkeye, özellikle de bu konuya kadar son derece hani 16. asırdan sonra uzun süre mahkum kaldı. 16. asırla birlikte uzun süre mahkum kaldı. Sonra da bütün eğitim sistemiyle birlikte tamamen küçümsemeye başladığı Türklere karşı bu bölgedeki hakimiyetini kaptırmak düşüncesi onların en büyük kabusu.
Hmm.
İbrahim'ciğim.
Evet.
Fakat yani inşallah bazı şeyler hani ok yaydan da fırladı diye inanıyoruz. Hmm. İbrahim'ciğim. Şimdi bu adamların bilhassa bu Cezayir özelinde İbrahim'ciğim müthiş bir resmi tarih görüşü oluşturmuşlar.
Hı hı.
Yani Fransa olmasaydı Cezayir diye bir ülke olmazdı. İşin özü bu. Bunu söylemeye çalışıyorlar.
Hı hı.
Ne yazık ki bizde yetiştirilen bu yani sömürge, dominyon tarzı aydınlar misali o bölgede de ki aydınların da bu şekilde bazı yaklaşımları mevcut. Ve bu şekilde Fransa'ya da yanaşanlar var.
Hı.
Ama bu iki Türk ülkenin tarihini hem karşılıklı olarak algılamayı güçleştiriyor, hem de bugünü yeniden tartışarak daha verimli bir ilişki aralarında kurmasını, sadece Cezayir üzerinde değil tabii. Şimdi Cezayir üzerinde konuşmamızın sebebi bu Macron'un açıklamalarından dolayı.
Evet.
Tamamen. Özellikle Kuzey ve Orta Afrika'daki Fransız etkinliğinden kaynaklanan bir şey. Bu yani medenileştirici bir misyon olduklarını, tuttuklarını söylüyorlar ve kırılıyorlar biliyor musun İbrahim'ciğim? Bir nevi. Yani Macron'u o açıdan belki makul karşılanabilir dedikleri, buna gerçekten de inanıyorsa İbrahim'ciğim, yani sadece resmi bir eğitim içerisindeki o kendi kendini yetiştirmeyen bir kişi ise, kişisel olarak tanımıyoruz bu adamın ortaya koyduğu bir kitap ya da eser olduğunu ben duymadım. Hani görüşlerini
evet.
Okuyabileceğimiz bir şey olduğunu ben duymadım.
Evet.
Sadece FETÖ'cülerin desteği var arkasında, ne kadar üstün bir insan olduğuna dair. Şimdi bütün genel olarak Batı nizamında İbrahimciğim dedik işte bu Batı merkez, gerisi periferi, çevre. Hı hı. Şimdi bunlar diyorlar ki Doğulular, yani bilhassa Doğulular İbrahimciğim, bilhassa Doğulular hissederler ama düşünemezler. Aşık olurlar, felsefe ve bilim noktasında bunu yapamazlar. Yani Batı, yani Doğu dünyanın, bilhassa dünyanın doğusu sadece bu egelyen yaklaşımın temelinde de bu var İbrahimciğim. Hı hı. Doğu sadece teknolojik ve kültürel açıdan da geri değil, aynı zamanda ontolojik olarak da Batı'dan geridedir. O yüzden Batılı insanın Doğu'nun elinden tutmak, onu ayağa kaldırmak ve kendi seviyesine yaklaştırmak gibi bir görevi vardır. Hatta sorumluluğu vardır. Hı hı. Şimdi belki de o yüzden bu söylemlerden içlerinde bir nevi bir kırgınlık hissediyor olabilirler ama işin gerçeği çok çok farklı, hiç kuşkusuz.
Evet. Macron abi özür dilerim. 2017 yılında Burkina Faso'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Orada
evet. Sen Afrika'da bulundun. Buralarda bu konularda konuşma fırsatın mı oldu mu devlet adamlarıyla ya da
ya, şey oluyor muydu? Şöyle bir şey var maalesef abi. Şimdi yani bu yönetimlerin büyük çoğunluğu üzülerek ifade edelim ki Fransız destekli yönetimler yahut Fransa'ya bir şekilde göbek bağıyla bağlanmış yönetimler. Mesela Senegal'le alakalı bir anekdot vereyim. Ondan sonra bu Macron'un Burkina Faso'da yaptığı şeyin ne kadar yani amiyane tabiriyle söyleyeceğim ama seviyesizce diyeyim. Yani en hafif ifadesiyle söyleyeyim. Çok seviyesizce bir hareketti. Onu da paylaşmak istiyorum. Yani şimdi Türkiye'nin Senegal'le ilişkileri artmaya başladıktan sonra diplomatik ilişkiler, yumuşak güç unsurlarının Senegal'de gerçekleştirdiği faaliyetlerin ardından Macron Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ı arayarak Paris'e çağırıyor ve bütün kabinesiyle beraber çağırıyor. Ve bütün Senegal hükümeti bakanlarıyla beraber Cumhurbaşkanı, Başbakanı hepsi gidiyorlar şeye Paris'te Macron'a izahat veriyorlar. Yani böyle bir yönetim usulü var. Aslında insanlar bundan memnun değiller. Sonuç olarak Afrika'nın da kendi bağımsızlığını kazanması, kendi özgür iradesiyle devletleri yönetmek istemesi çok tabii bir şey. Onlar bunu da istiyorlar açıkçası. Böyle arzuları da var. Hatta yine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin Afrika zirveleri sırasında ısrarla vurguladığı bir cümle vardı. Artık Afrikalılar kendi ayaklarının üzerine durmalı, kendi göbek bağlarını kendileri kesmeliler diye. Bunun üzerine bu söylemler artınca ve Alpha Condé diğer Afrika ülkelerinin cumhurbaşkanlarıyla da bir araya gelince artık bir darbe gerçekleştirildi Gine'de ve Alpha Condé gitti. Şimdi Macron hani Cezayir'de bir ulus oluştuysa bu Fransa sayesinde inşa edilmişti açıklamasının aslında çok saçma bir açıklama olduğunu söyleyen, gösteren bir örnek aktarmak istiyorum abi. 2017 yılında Macron Afrika seyahatine çıkıyor. Burkina Faso devlet başkanıyla bir görüşme yapıyor. İşte orada çocuğun bir tanesi öğrenci, siz diyor Fransa bize her şeyi verdiğini iddia ediyorsunuz ama böyle bir şey yok diyor. Yani artık ellerinizi üzerimizden çekin diyor. Daha sonra Macron işte biz olmasak bu elektriği bile kullanamazsınız. İşte her şeyinizi bize borçlusunuz. İşte diyerek Cumhurbaşkanı'na kalk şu klimayı kapat da boşuna elektrik gitmesin falan gibi bir cümle kuruyor abi. Milletin gözünün önünde, basın mensuplarının önünde. Bu çok böyle seviyesizce bir şeydi, diyalogtu. Ve aslında Afrika'ya bakışını, Fransa'nın Macron özelinde Fransa'nın Afrika'ya bakışını gösteriyor. Dolayısıyla bu zihniyetteki insanların Cezayir'de biz ulus inşa ettik açıklamaları da kelimenin tam anlamıyla deli saçması bir şeydir bence abi.
Aynen öyle. Doğru diyorsun. Çok çarpıcı örnekler gerçekten.
Evet abi isterseniz bir ara verelim. Aranın ardından buradan devam ederiz. Bir de Konstantinopolis nasıl İstanbul oldu meselesi var.
Bunda
belki yani bu konudan vakit kalırsa konuşuruz. Yoksa da başka programda değerlendiririz inşallah.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda oluyoruz inşallah. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Fransa'nın Cezayir ile ilgili yaklaşımını değerlendirmeye çalıştık. Macron'un açıklamaları vardı. Tabii konu biraz uluslararası ilişkileri de kapsıyor ama biz mevzuyu tarihsel çerçevede değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü Cezayir, Mısır, Tunus, Libya gibi ülkelerle bizim tarihi bağlarımız var ve bu halklarla her ne kadar organik bağımız olmasa da gönül bağımız devam ediyor. Ortaya atılan iddia da çok ilginç bir iddiaydı. Sanki Osmanlılar Cezayirlileri asimile etmişler de Fransızlar oraya geldikten sonra yeni bir Cezayir ulusu inşa etmişler gibi. Kelimenin tam anlamıyla birinci bölümün sonunda da söylemiştim. Deli saçması bir iddia bu.
Deli saçması bir iddia. Aynen öyle.
Yani dolayısıyla bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz Okay Tiryakioğlu ile. Abi şimdi Fransızların Cezayir'le ilgili bir tezi var. Buradan isterseniz evet, sohbetimize devam edelim. Buyurun.
Şimdi İbrahim'cim, bu Fransa'nın genel olarak bir bakış açısı var. Ta bizim Osmanlı'da biz garp ocakları dediğimiz ve bilhassa Portekiz ve İspanyol işgaline karşı buralarda mevzilendiğimiz dönemden itibaren Fransızlar biraz palazlanmaya başladıktan sonra bizim bu bölgede zulmettiğimiz, sömürdüğümüz, insan kaçakçılığı yaptığımız, köleleştirdiğimiz gibi temel bazı propagandaları özellikle 18. asırdan itibaren yaymaya başladılar. Hı hı. Fakat İbrahim'ciğim, çok malum çoğumuzun iyi tanıdığı Martinik asıldı, büyük Fransız düşünür, psikiyatrist aynı zamanda kendisi, Frantz Fanon. Frantz Fanon'la ilgili birkaç kelime biz önceki programlarımızda etmiştik. Bu antikolonyal düşünceleriyle Fransa'yı döneminde 1960'larda özellikle oldukça rahatsız ettiği hususlar var. Özellikle de Cezayir'le ilgili düşünceleri mühim. Bununla ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum İbrahim'ciğim.
Lütfen.
Şimdi Frantz Fanon Cezayir'deki kimlik siyasetinin merkezinde Cezayirlilerin İslam'ı temel tuttuklarını söylüyor ve bunu Fransızların yeni metot, eğitim, öğretim ya da anlayışlarla ya da hani bizim kendi literatürümüzde, Ehl-i Sünnet literatüründe Belam dediğimiz kendilerine hizmet eden din adamlarının, sözlü din adamlarının çaptırmalarıyla bu kimlik siyasetinin değiştirilemeyeceğini açık bir şekilde söylüyor. Ve şunu vurguluyor. Hı hı. Fransa'nın Cezayir kültürünü dönüştürme projesinin iki ayağı var. Bir tanesi kadın, ikincisi aile İbrahim'cim. Ki zaten Batı'nın bu şekildeki faaliyetlerini biz zaten kendi ülkemizden de net olarak tanırız. Şimdi Cezayir Savaşı, Bağımsızlık Savaşı'nın Anatomisi diye bir eseri var Frantz Fanon'un. Fransa'nın bu siyasi doktrinini şu şekilde özetliyor. Birkaç kelime İbrahim'cim kitaptan okuyacağım. Cezayir toplumunu kendi yapısı içinden, kendi mukavemet kaleleri içinden vurmak istiyorsak, her şeyden önce kadını fethetmeliyiz. Gizlendikleri çarşafın içinden, erkeklerin kapattıkları evlerden onları bulup dışarı çıkarmalıyız. Şimdi ilerleyen satırlarda bu Fransız düşüncesinde bu çarşafın bilhassa, yani şehir kadınının giydiği İslam'da bu çarşafın bir üniforma olarak vurgulandı. Bak ne kadar biz bu söylemlere ne kadar alışırız değil mi İbrahim?
Evet,
yani bunun bir forma oldu. Bu noktada da kadının kendi haklarını ve erkeklerden özgürlüğünü ele alabilmek için bilhassa çarşafla mücadeleyi bir temel insan hakkı olarak görmeleri gerektiğini, Fransa'nın bir doktrin olarak yıllar boyu bir mücadele sahasına koyduğunu söylüyor İbrahim. Şimdi yıllar boyu şeye gidiyorlar Fransızlar bu Cezayir işlerinde. Gene Fransız ekonomik baskısı ve askeri baskısıyla zayıflamış bölgelere gidip mesela oradaki fakir bölgelere gıda, kıyafet gibi insani yardımlar yaparlarken İbrahim'ciğim bu tür konuşmalar yapacak yanlarına, yani kendi idraklerindeki ve anlayışlarındaki hümanist özgürlüğü ve kendi anlayışlarındaki dindarlık olan protestan dindarlığı, yani Müslüman protestanlığında çok bahsettik programlarımızda İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani geleneği bilhassa Ehl-i Sünnet kanadı yok sayacak, üzerine örtecek, yeni yeni işte çağın idrakine sunacağız dedikleri modernistlerin yeni bir İslam tarzından bahsediyorlar. Ve bu bilhassa bu çarşaf meselesi İbrahim'ciğim bütün sömürgeci otoriteler için bir 60'larda bir takıntıya dönüşüyor İbrahim'ciğim. François'un bunları şey yapmış, nokta nokta vurgulamış eserinde. Fakat şunu hesap etmemişlerdi diyor. Tamam diyor, çok noktada kadını başındaki örtüyü açmayı ya da çarşaftan çıkarmayı başardılar diyorlar. Fakat FLN'in yani Cezayir Direniş Örgütü'nün içindeki yani çarşaftan çıkmış kadınların da onlara karşı bir mücadeleye girişeceğini hiç beklememişlerdi diyor. Bu şekilde vurgulamış. Yani şimdi bu insanların Batı'yı merkez kabul eden ve diğer bütün etraflarındaki en yakın devletlerden başlayarak kendi seviyelerine çıkarmak düşüncesi İbrahim'ciğim, bu ilerlemeci tarih anlayışıyla bugünkü tarihçilerde de bugünkü modernist özellikle din adamlarında da şekillenmiş, neşvünema bulmuş bir temel düşünce. Bunun için yapılması gereken şey bize her zaman önümüze bir şekilde sunulduğu zaman modern söylemlerin ve protestan söylemlerin ve öncelikle insanı öncelleyen humanist söylemlerin arkasındaki temel düşünceyi iyi anlayabilmek lazım. Yani biz batıdan gelen bu tür yaldızlı söylemlerin altında mutlaka ve mutlaka yani dominyon aydınları tarzı hemen oradan gelen bir söylemin bizi ilerleteceği, bizi yükselteceği ön yargısından uzak, bu beyin yıkantısından uzak, mutlaka ve mutlaka iki karşılıklı iki kutup olduğumuzu ve bu iki kutbun birbirlerini zemin ve zaman bulduklarında yıprattıklarını, yıpratmak için de ellerinden gelen yaptıklarını düşünerek, bunu göz önüne alarak bu şekilde algılamamız İbrahim'ciğim. Çok önemli.
Bir de abi şöyle bir durum da var. Yani hümanizm denilen düşünce aslında insanın öncelenmesi değil, Batı insanının öncelenmesi demek.
Bravo.
Yani onlar çok güzel. Onlar doğuyu ve İslam dünyasını kendilerinden görmedikleri için, hatta insan olarak bile görmedikleri için, bir de hümanizmin şöyle bir tarafı da var abi. Hani insanı öncelemek, insanı bir anlamı kutsallaştırmaya da gidiyor hümanizm düşüncesi.
Tabii tabii, üstün insana, o Nietzsche'nin üstün insanla son noktası ulaştığı düşüncedeki o son noktası Nietzsche'nin işte başlangıcı ta Yunan hümanistleri. İnsanı öncelleyen, insandan özge bir düşünce, bir varlık ve üstün bir kanun koyucu kabul etmeyen temel Batı düşüncesi budur.
Evet.
Zaten mitolojideki Prometheus'un ateşi tanrılardan çalması bugünkü modernist insanın düşünce yapısındaki temel kurgudur İbrahim'ciğim. Belki biz bu modern Batı devletlerini, teknolojisini, kültürünü kurarken kendi tırnaklarımızla kazıyarak geldik.
Evet.
Kendi mücadelemizi verdik ve kendimizden ve insandan başkasına güvenmedik. Hiçbir başka üstün kanun koyucuyu da göz önüne almadık. Çünkü biz Prometheus'un çocukları bir düşünce yapısı olarak, anlayış olarak bu ekolün insanlarıyız. Halbuki biz İbrahim'ciğim deriz ki Rabbimiz bizim bildiğimiz ancak senin verdiğin kadardır.
Evet.
Ve biz tevekkülü öne alırız. İlmimiz Allah-u Teala'nın verdiği kadardır. Ama biz kanaat ederiz, ama tevekkülle de inançla sonuna kadar çalışırız. Bu birbirinden aslında özde temel iki çok farklı düşünce. Batı'nın kendini, yani keskin kürpe sirke küpüne zarardır demişler büyükler. Yani kendi içinde bu tamamen kişisel hırslara ve nefsi hırslara bağlı olarak gelişen ilerleme arzusu, hırsı bir noktada tabii pek çok başarısızlıkla da insanı tüketen bir yapıya sahip. Ama kanaat ile ve tevekkülle çalışmak, inançla, çünkü onun gerisinden de inanç ve azim geliyor, bizim medeniyetimizi her zaman bir adım ötede tutmuş. Bu çok açık. Önemli olan meselelere ön yargıyla bakmamak, at gözlüğünden sıyrılarak bakabilmek İbrahim'ciğim.
Evet, bir tarafta yani, insanı haşa ve kella ilahlaştırmaya çalışan bir medeniyet. Bir tarafta da bütün gücünü, enerjisini, yapabileceği her şeyi Allah'tan aldığına inanan, Allah'ın kendisini lütfettiği ölçüde başarabildiğine inanan bir medeniyet. Ama ne ilginçtir ki abi, bugün tabi burada söyleyeceğim şeyin neticesi de şudur. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hümanizmi önceleyen bir medeniyetin geldiği noktayla bizim içinde bulunduğumuz durum arasındaki farkı bir düşünüp biz ne yapıyoruz acaba diye sormamız gerekiyor galiba.
Çok güzel söylüyorsun. Çok güzel söyledin İbrahim'ciğim. Şimdi yani bu Prometheus'un bu Yunan mitolojisinde yani tanrılardan ateşi çaldı dedikleri. Yani sadece kişisel mücadeleyle hiçbir kutsalı olmadan kişisel mücadeleyle ilerleyen Batı insanı sadece kendi öz kaynaklarına ve kendi bileğine, kendi gücüne, idrakine güvenerek ilerleyen Batı insanı kendini bu şekilde Doğu insanından üstün tuttu daima. İlk oryantalist çalışmalarda İbrahim'ciğim aslında sadece bu İslam dünyası yoktu. Çin, uzak doğuda, daha doğuda Japonya halkları da bu oryantalist söylemin araştırmaların içindeydi. Fakat şunu gördüler, bilhassa o şeydeki Meiji devrimi, Japonya'da 20. yüzyılın Starkan 19. yüzyılın sonlarındaki Meiji devrimi zamanında birlikte ve Çin'de Batı'nın daha dönüştürücü güçlerinin burada daha iyi çalıştığını gördüler İbrahim'ciğim. Sonra oryantalizm 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sadece Müslümanlar üzerinde çalışmalara başladı. Çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha detaylı çalışmalara başladılar. Çünkü şunu gördüler. İstedikleri dönüşümü uzak doğuda sağladıkları şekilde İslam dünyası sağlayamıyorlar.
Evet.
O yüzden İngilizlerin Hindistan'ı fetihlerinde bu orduyla birlikte giden sosyologlar, antropologlar, din adamları bölgede ki bunlar ilk keşfin zeminlerini, oryantalizm ilk zemin, Batı'nın dönüştürücü zeminini ilk bu şekilde oluştururlar ta o zamanlarda. Fransızların Mısır'ı işgali esnasında ki Cezar Ahmet Paşa'nın zaten büyük bir muvaffakiyetle Napolyon'u konması söz konusu ama o bölgede girdikleri dönemde gerçekten de büyük bir veri toplamışlar İbrahim'ciğim.
Evet.
Fransız bilim adamları şöyle diyelim, yani yeterli çalışma imkan sahası ve zamanını bulabilmişler. O zamanlardan başlayan daha sonra sadece İslam dünyasına hasrettikleri bu oryantalist çalışmalar bugün artık zaten oryantalist yani oryantal kültürleri altında artık isimlendirilmiyor Batı'da. Doğu çalışmaları olarak isimlendiriliyor İbrahim'ciğim.
Bu çünkü kavramlar da onlara ait kavramlar. Doğu,
tabii
Orta Doğu.
Oryantalist söylem de bir de bu oryantalizm lafı Müslümanları ciddi oranda rahatsız ettiğini de gördüler.
Evet.
İbrahim'ciğim. Artık Doğu çalışmaları kürsüleri mevcut. İlk gündeki hassasiyetleriyle de çalıştıklarına ben çok inanmıyorum İbrahim'ciğim. Çünkü yani 19. yüzyılın o sonlarında ulaştıkları seviye Batı düşünce adamlarında gerçekten yani İslam dünyasını anlamada ve kavramada ben bugünden daha başarılı görüyorum İbrahim'ciğim. Çünkü bugün artık salt askeri tedbirlerle çok daha kaba bir işgal politikası izlemelerinden bu biraz daha ortada. Çünkü bu şeyle ilgili yani İngiltere'nin Batı dünyasındaki hakimiyetini Amerika'ya devretmesiyle ilgili bir husus. Amerikan kabalığı, barbarlığı bir şekilde biraz daha kültürel sahada elbette ki çok daha yetkin olan İngiltere'nin yerine çok daha vahşi bir şekilde doğuya geldi.
Abi özür dilerim. Şimdi son 4-5 dakikamız kaldı ama yani tam da söylediğiniz şeyle ilgili bir şey sormak istiyorum açıkçası. Yani İngiltere acaba doğudaki hakimiyetini Amerikalılara devirmetti yoksa Amerikalıları yani biraz girip yana çekilerek kendisi artık uğraşmak istemediği için muhtemelen Amerikalıları sahaya mı sürdü? Yani Amerika'nın İngiltere'nin jandarması olduğunu söyleyebilir miyiz sizce? Ne dersiniz?
İbrahim'cim bu söylenebilir. Bunun üzerine tartışılabilir de. Hı-hı. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Batı'nın tabii Allah'ın takdiri bu. Böyle bir avantajlı tarafı oldu. Yani şimdi biz 16. yüzyıla baksak İbrahim'cim kim vardı? Habsburglar vardı. Almanya'dan Fransa'ya kadar pek çok ülkede hakimdiler. Zaten 5. Şarl zaten Almanya'da Ferdinand kardeşi Ferdinand duruyordu. Karl da Madrid'deydi, İspanya'daydı. Bu hanedandan dağılan kollar Avrupa'da pek çok ülkenin başındaydı. Sonra bu medeniyet İbrahim'cim bu devamlılık daha sonra bilhassa 17. ve 18. asırlarda Osmanlı'nın da verdiği kapitülasyonlarla birlikte bu Osmanlı'nın Habsburglara karşı desteklediği Hollanda ve İngilizlerle birlikte bu askeri ve kültürel kabiliyet İbrahim'cim Hollanda ve İngiltere'ye geçti. İngiltere 19. asrın sonlarına kadar bu işi bir şekilde getirdi. Fakat ondan sonra nefesi kesildi bir nevi. Bu tabii Amerika'nın çok daha dünyanın sorunlu bölgelerinden uzak olması, doğal kaynaklarının zenginliği, Avrupa işte bir sürü kıta içerisindeki büyük kıta savaşlarında, dünya savaşlarında perişan olurken Amerika'nın bundan biraz daha dışarıda sanayisini ve askeriyesini kurabilmesiyle en sonunda 20. asırdan itibaren bu güç Amerika'ya geçti. Fakat bizde İbrahim'ciğim hani hep konuşuyoruz geçtiğimiz bahislerde de. Evet. Yani Büyük Selçuklular, öncesinde Emeviler, Emevilerden Abbasiler, Abbasilerden Büyük Selçuklular, Büyük Selçuklulardan yani Büyük Selçuklularla birlikte Türklerin bölgede kurdukları ta Delhi Devleti'nden itibaren tut. Netice itibariyle Anadolu Selçuklular ve Osmanlılar da bu iş hep Türklerde kaldı. Fakat Türklerin 1900'lerin artık iç çeyreğinde ile birlikte artık yani son anda kendi şu anda yaşadığımız misaki milli sınırlar içerisindeki vatanımızın kurtulması ancak biz bir yaşam kavgası bir mücadelesi verdik. Fakat kültürel ve askeri devamlılığımızı devredebileceğimiz yani İngiltere'nin Amerika'ya devretmesi gibi İbrahim'cim bir avantajımız olmadı.
Evet.
Biraz Mısır belirmişti. 1830'ların da biliyorsun Kavalalı Medali Paşa hainiyle birlikte o belirmişti. Fakat o kavga yine neticelenmedi. Neticede o işte yani 1838'deki o yani bilhassa Rusları İngilizleri daha sonra Rusları devreye sokmamızla birlikte o Balta Limanı Anlaşması'yla birlikte Osmanlı tamamen bir Avrupa pazarına dönüştü. Yani biz Kavalalı Hanedanı'na bu şekilde dostane bir şekilde bu şeyi verilebilseydi o ilişki devam edebilseydi İbrahim'cim bir medeniyet devri söz konusu olabilirdi. Fakat bu olmadı. Acı kavgalarla yani ki Kavalalı Hanedanı resmen yıkacaktı. Bütün Osmanlı yıkma aşamasındaydı. Bu bir devir olmayacaktı. Bir yıkılış olacaktı İbrahim'cim. Doğru. Neticede iki tarafında işine yaramadı. İki tarafa da çok ağır zararlar verdi Mısır'da, Türkiye'de bu hususlar. Yani biz bir inkıtaya uğradık İbrahim'cim.
Maalesef.
Bizim şimdi yeniden bir diriliş mücadelesi verdiğimizi herkesin görmesini beklemiyoruz tabii. Birazcık tarihe vukufiyet. Yani bunun içinde yani Osmanlı arşivlerini sabahlamaya gerek yok. Yani biraz akıllı uslu tarih anlayışı ve bilgisi insanları bu noktaya getirecektir. Doğallık da budur İbrahim'cim. Yani süremiz bitti herhalde.
Eyvallah
yani,
abi. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Nizami Mülk'ü konuşacağız dedik. Hatta biraz konuşmaya başlamıştık. Nizami Mülk'ü konuşmaya devam edeceğiz.
Nizami Mülk'ten biraz başladık İbrahim'cim. Evet. İlerleyen programlarda devam
edeceğiz. İnşallah devam edeceğiz. Oraya virgül koymuş olalım. Çünkü Nizami Mülk hakikaten üzerine konuştuğumuz medeniyetin fikir isimlerinden, fikir babalarından normal amiyane tabirle söylüyorum yine bir tanesi.
Eyvallah.
Dolayısıyla onu konuşacağız. Haftaya da inşallah bu şeyi konuşalım abi istiyorum. Konstantinopol nasıl İstanbul oldu meselesini
konuşalım.
Evet,
İbrahim'e ona girmeye vakit kalmadı. Evet. Nasıl İstanbul'a dönüştü Konstantiniye?
Yani Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği kutlu şehir. Bu fethi evet, çok uzun uzun konuşmuştuk. Yine oralara evet, atıflar yaparak.
Ama buraya değinmedik. Buraya galiba değinmedik. Değindik mi değinmedik mi hatırlayalım.
Yani İslam bol muydu değil miydi? Bunu biraz konuştuk ama nasıl bu İstanbul oldu bunu konuşmadık abi. Dolayısıyla eyvallah, o programları da atıflar yaparak inşallah haftaya bu mevzu üzerine duralım diye düşünüyorum.
İnşallah.
Çok
inşallah,
teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
Ben teşekkür
oldu,
ederim canım. Sağ olasın İbrahim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ile ilgili açıklamaları üzerine Cezayir'in Osmanlı ile ilişkisi, bizimle olan ilişkisi, Fransa ile olan ilişkisi üzerine biraz değerlendirmelerde bulmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur diye düşünüyoruz. Önümüzdeki programda huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.